Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Duvar. Sedat Peker'in itiraf, ifşaat ve iddialarına ilişkin Türkiye İşçi Partisi araştırma raporu. Yazarı Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan. Türü araştırma raporu, güncel. İleri kitaplığı, 1. baskı Kasım 2021. ISBN numarası 978-605-70702-3-4. Bu kitap 504 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Kasım 2021. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak, duvar. Sedat Peker'in kendisinin de içinde yer aldığı Susurluk skandalından 25 yıl sonra gelen ifşa ve itirafları, Türkiye'nin mafya siyaset devlet üçgeni içinde dipsiz bir bataklığa dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Dünya tarihinde görülmemiş bir skandallar zinciriydi. Gazeteci cinayetindeki tetikçi arayışları, yüz milyonlarca dolarlık kara para transferleri, kara para ile çökülmüş lüks otellerdeki siyasiler, bürokratlar, mafya babaları ve oligarklar, satılık mahkeme kararları, adli tıp kurumu raporları, milyonlarca dolarlık rüşvet görüşmelerinin ses kayıtları, siyasetçi otomobillerinin bagajlarına yüklenen paralar, İstanbul sokaklarında kasalarla taşınan kalaşnikovlar, devletin damarlarında gezen milyar dolarlık uyuşturucu, sınır ötesine taşınan silahlar, onlarca isim saymakla bitmeyen suçlar ve sonuç, mafyanın devletleştiği bir ülke. İktidar susarak ve susturarak kurtulmayı denedi. Tek adam rejiminde bütün denge ve denetleme organları yok edilmişti. Ne yargı ne de meclis harekete geçti. Ne var ki hayat boşluk tanımadı ve elinizde tuttuğunuz bu eserin müellifleri meclisin yapmadığını yaptı. Deneyimli gazeteci ekibi titiz bir çalışmayla Peker'in itiraflarını en ince ayrıntısına kadar inceledi. Zikredilen olayların tarihsel köklerini ve ilişkilerini deşti. Sonunda ortaya bir tuğla çekilse yıkılması muhtemel olan kirli, kanlı duvarın hayli kapsamlı ve güncel bir portresi çıktı. Ve bu kitap sadece okuyup birbirimize dert yanmak için değil, o tuğlanın çekilmesi için hazırlandı. Teşekkür. Elinizde tuttuğunuz bu çalışmanın emektarları elbette imzaları görünenlerden ibaret değil. Baştan sona kolektif bir çalışmanın ürünü olan kitap ve internette yayınlanan kısa özetiyle Sedat Peker'in iddia, itiraf ve ifşaatlarından yola çıkarak hazırlanan haritaya katkı koyan birçok kişi oldu. Fikir ve eleştirileriyle yön verenler de. Başta kitabın yazarları Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan olmak üzere Batuhan Batan, Can Soyer, Doğan Ergün, Elif Ilgaz, Müjgan Tekin, Özgür Urfa, Rengin Arslan, Yener Yentek, Yılmaz Ruhi Demir, Zübeyde Dizdar ile Elif İnce, Burak Arıkan ve Zeyno Üstüne ve elbette okuyuculara sonsuz teşekkürler. Türkiye İşçi Partisi. Duvar. Ertuğrul Mavioğlu. Kuşkusuz hiçbirine o kadar da bayıldığımız yok ama iktisat literatürünün diliyle söylersek, gayri safi milli hasılanız yani milli geliriniz düşükse eğer, bir Norveç, İsveç, Kanada, Finlandiya olamıyorsunuz. Hatta Fransa, Almanya, İtalya ya da İspanya, Portekiz, Yunanistan'ın bile demokrasi seviyesine, güven ve mutluluk düzeyine erişemiyorsunuz. Yoksulsanız eğer, hırsızların, arsızların, katillerin, zorbaların, sömürgenlerin, işkencecilerin, uyuşturucu tacirlerinin cirit attığı, her önüne gelenin binbir emekle biriktirilmiş değerlerden kocaman bir parça daha çalıp götürdüğü bir ülke oluyorsunuz. Mesela işkenceci polis Sedat Caner'in itiraflarını, Susurluk'ta asfalta saçılan pislikleri, Ayhan Çarkı'nın yargısız infazlara dair anlattıklarını ve en son Sedat Peker'in ifşaatlarını dikkate aldığımızda birikmiş pisliğin en az birkaç kez halının altından çıkarak resmi geçit yaptığı son yarım yüzyılda öğrendiklerimiz, yaşadığımız ülke gerçeğini şamar olup suratımıza daha nasıl vursun? Her dönemde içinde adalet geçen siyasi partilere bolca rastlasanız da adaleti bir türlü bulamıyorsunuz mesela. Öyle herkesin eşit olduğu bir sistemin zaten adalete ihtiyacı yoktur ve bahsettiğimiz böylesine kuramsal bir şey değil. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak elbet. Ama şu an hiç değilse herkesin yargı karşısında eşitlendiği, hakkını arama özgürlüğüne sahip olduğu, haksızlığa uğradığında sığınabildiği bir adalettir on yıllardır bu ülkede arayıp bir türlü bulamadığımız. Devlet sana hizmet eden değil, sana hükmeden bir canavara dönüştükçe, bürokrasi ganimetten kendine düşen kırıntıları afiyetle midesine indirdikçe, seni beni ötekini tebaası sayıyor. Devlet büyüdükçe insanlar küçülüyor, önemsizleşiyor ve değersizleşiyor. Devlet büyüdükçe iştahı da kabarıyor. Bunun faturası daha fazla vergi ve ceza olarak hepimize kesiliyor. Çok itaat, çok biat, sıfır itiraz isteniyor. Azıcık nefes alabildiğimiz hava boşluklarına dahi tahammülleri kalmıyor. En küçük hak talebinin üzerine ordular salıp gündüzlerimizi geceye çevirmeleri, düşlerimizi postalların altında ezmeleri bu yüzden. 3-5 kişiyi derdest edemediklerinden değil yani. Büyük bir hırsla copları çekip kalkanları kaldırarak saldırmaları, plastik mermilerle tenleri morartıp gaz bombalarıyla ciğerleri söndürmeleri, gözleri gaz fişekleriyle kör etmeleri, bıyığı terlememiş çocukları öldürmeleri, ters kelepçeyle yerlerde sürüklemeleri, hak talep edene anasından doğduğuna pişman edecek denli ağzını yüzünü kan içinde bırakıp dişlerini asfalta dökmeleri, ders almayıp ısrarcı olanı tutuklayıp hapse atmaları, terörist ilan edip şeytanlaştırmaları, işte bunlar hep ibreti alem için. Haksızlıklar büyüdükçe adına devlet denilen seri katil, ceberrut yüzünü daha çok gösteriyor, dört bir yana korku salıyor. Çünkü biliyor, haksızların en güçlü silahıdır korku. Ama korkunun bir sonu olduğunun da farkındalar. O yüzden kadim duvarlarını her gün biraz daha yükseltip kalınlaştırıyorlar. Kimsenin ulaşamayacağı, kapısının önünden bile geçemeyeceği, hatta uzaktan bile baksa suç sayılan saraylar inşa edilmesi bu yüzden. Caddelere salınmış bir yılan misali son hızla kayıp geçen, kaçıp giden konvoylar, itfaiyeden ambulanslardan bile öncelikli, çakarlı sirenli içinde kim oldu belirsiz kapkara cipler, bakışlarıyla bile önüne çıkanı kalp sektesinden öte tarafa göndermeye muktedir insan avcılarıyla dolu. İşte bunlar da kısa günün kârı, batan geminin malları, az zamanda ne kadar götürürsek bize helal denilerek kurulan yağma düzeninin yan ürünleri. Ama yetmiyor. Böyle yağmaya ve talana dayalı haksızlıkların tavan yaptığı, eşitsizliklerin derinleştiği kanlı bir düzen varsa başka yan ürünlere de ihtiyaç duyulması kaçınılmaz oluyor. Komşularla sıfır sorun diye yola çıkanların gerginlik yaşamadığı, sınırlarını taciz etmediği, iç işlerine müdahale etmediği neredeyse çevresinde hiçbir ülke kalmıyor örneğin. Bilinir ki savaş, hırsız, yolsuz, arsız bütün iktidarların varlıklarını hesap vermeden sürdürebilmeleri için sarıldıkları can simididir. Çünkü savaş en geri duyguları kamçılar, en kaba düşünceleri besler ve bütün günahların üzerine kalın bir perde çeker. Savaşın yoksul çocuklarının kanı üzerinden beslenen ağası da bol olur, hamasi sloganlar atan holiganı da. Ama hiçbir iktidar varlığını sadece dış düşman yaratarak koruyamaz, içeride de düşmana ihtiyaç duyar. Size milli çıkarlar, beka filan dense de Kürt'e karşı yürütülen sonsuz savaş tam olarak bunun içindir. Halklar birbirine düşman edilir ki yakaları bir araya gelmesin, yaraları sarılmasın, kardeş sofrasında beraberce oturma hayalleri gerçeğe dönüşmesin. Korucu derler, bekçi derler, polis derler, jandarma derler, komando derler, mavi bere, bordo bere, özel harekatçı, jöh, pöh, itirafçı, jitemci, itçi, mitçi derler. Halkların arasına hem korkunun hem de düşmanlığın tohumunu ekmeyi başarırlar. Çünkü halklar el ele verse artık muktedir olamayacaklarını, saraylarında rahatça oturamayacaklarını bilirler. Yıllardır olup bitenlere şöyle bir baktığımızda bile gördüğümüz tablo sayacaklarımızdan fazladır ama asla eksik değildir. Kasası soyulup soğana çevrilmiş, yasası tek adamın ağzından çıkacaklara bağlanmış, 5 mutebet müteahhit paraları istiflesin diye geleceği ipotek altına alınmış, bebeklerin bile borçlu doğduğu bir ülkede biz bunlara layık mıyız diye durup düşünmemiz gerekmez mi? Dünya uyuşturucu ticaretinin en önemli merkezlerinden biri haline gelen bir ülkede yaşamak, kalantor katillerin cinayetlerinin örtbas edilmesine sessiz kalmak, Roboski'de, Suruç'ta, Ankara'da, Diyarbakır'da insanlarımızın parçalanan kol ve bacaklarını meydanlardan toplamak, F-16'larla bombalanan, haneleri tank paletleri altında toz duman edilen kentleri görmek bize reva mıdır? İnsanları susturan, sürgünden sürgüne gönderen, evimizi barkımızı başımıza yıkan, 3 kuruş için kula kul eden, karşı çıkana kodesin yolunu gösteren, iliklerimize kadar sömüren, bendiğimizi yok eden, onursuzlaştıran, böyle bir sistem daha ne kadar tolere edilebilir? İşte elinizin altındaki bu kolektif çalışma, bu ülkenin asla boyun eğmeyen onurlu insanların haykırışının üzerine bir haykırış daha eklensin diye hazırlandı. Ah vah etmek için değil, başımıza gelenlerin ne fena şeyler olduğunu birbirimize anlatıp rahatlamak için değil, şikayet edip mızmızlanıp kenara çekilmek, bu ülkeden hiçbir şey olmaz karamsarlığını beslemek için hiç değil. Bu çalışma başımıza gelen ve yıllardır biteviye daha da katmerli hale gelen kötülüklerin müsebbiplerinin ikamet adresini doğru belirlemek ve herkese bildirmek için hazırlandı. Bırakın onlar her gün daha da kalınlaştırmak için uğraştıkları kalın duvarları yıkılmasın diye bir tuğlanın bile çekilmesini engellemeye çalışsınlar. Nazım Hikmet, "O duvar, o duvarınız vız gelir bize vız" diye boşuna söylememişti. Ön söz. Tuğlayı çekme zamanı. Ahmet Şık. Sedat Peker'in video yayınlarıyla başlatıp Twitter üzerinden devam ettirdiği ifşa süreci, kuşku yok ki 2021 yaz başından itibaren Türkiye kamuoyunu en çok heyecanlandıran gelişmeydi. Sıkışıp kaldığı sosyal medya mecralarında coşkulu bir gürültü çıkaran muhalif cenahın çoğunluğunda tanıdık bir heyecan dalgasına ve hatta bir çeşit haydut romantizmine yol açan ifşalar, iktidar cenahında ise tedirgin bir sessizlikle karşılandı. Ancak aradan geçen 6 aylık süreçte ne muhaliflerin heyecanını ne de iktidarın endişelerini doğrulayan bir sonuç ortaya çıkmış değil şimdilik. Bu heyecan ve endişe dalgası sırasında rutin dışı tek gelişme, Sedat Peker'in ortaya attığı her iddiasına, ifşa ettiği her suça dair şüphelilerin yanıt verme sırasına girmesiydi. Suç dolu geçmişi anımsatılan, mutlaka organize suç örgütü lideri denilen Sedat Peker'e, söylediklerine itibar edilmeyecek bir meczup görüntüsü verilmeye çalışması da olağan hale geldi. Saray rejimi diye kodladığımız iktidarın endişelerini tersine çevirebilme olanakları malum. Bu rejimin en sık başvurduğu yöntemlerden biri, kontrol altında tuttuğu medya gücü ile ifşa edilen suçların yaygınlaşmasının önüne geçip, güvenlik bürokrasisindeki örgütlenmesiyle ses çıkarmaya çalışanı ezmektir. Hukuk normlarıyla herhangi bir bağı kalmayan savcı hakimler eliyle suçlarının örtbas edilmesi ise Türkiye'deki yargı düzeninin en kısa özeti zaten. Peker bilmeyenler için hayli çok şeyi ifşa ederken bilenler içinse yeni bilgilerle birlikte hafıza tazeledi. Ancak bilinenlerin içeriden birisi tarafından ifşa edilip onaylanması fotoğrafı daha net görmemizi sağladı. yaşı yetenlerin ve konuyla ilgisi olanların Susurluk döneminden tanıdığı siyaset, mafya, devlet ilişkileri ya da yaygın adıyla derin devlet denilen oluşum bir kez daha aralarından önemli sayılacaklardan birinin ifşalarıyla yeniden gündeme geldi. Zaten Türkiye'nin siyasal geçmişindeki kırılmalarını, AKP sonrası yakın tarihini daha net ifade etmek gerekirse, devletin yurttaşlarına açıklamadığı ya da vatan bayrak ezan üçlemesiyle üzerine örttüğü suçları öğrenmenin en doğru kaynaklarından biri Peker'in kendisi. Kendi deyimiyle kişisel intikamı için canının acısıyla öfkesini dindirmeye çalışan Peker, bu satırlar yazılana kadar geçen dönemde aslında başlayan değil, biten bir hikayeyi anlattı. Biten hikaye yeniden başlatılmazsa değişim ve dönüşüm sürecinde ve devamında yer alamazsa savaşacağının mesajını verdi. Her ne kadar savaş başlamış olsa da bir çatışmadan öteye geçmedi. Yani umulduğu üzere bir meydan muharebesine dönüşmedi. Siyaset, bürokrasi, sermaye ve toplumsal tabanı gibi çok sayıda bileşeniyle suç örgütüne dönüşen bu iktidarın gücünde erime gözlemlenirken başlayan çatışmanın büyüyüp büyümeyeceği şimdilik meçhul. Ergenekon balyoz süreciyle başlatılan ordunun AKP'ye uygun olarak dizayn edilmesi süreci 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hız kazanarak sürüyor. MHP'ye saray iktidarına ortak olma görevi tevdi eden devlet kanadının kurguladığı rejimin inşasında ihmal edilmeyen bir diğer alan da emniyet kadrolarıydı. Güvenlik bürokrasisinin bu önemli gücü de Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar ikilisinin çabalarıyla MHP'lilerin istek ve taleplerine göre dizayn edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargı başta olmak üzere devlet bürokrasisindeki en önemli alanlarda yaşanan tasfiyelerden doğan boşluk ise iktidarın aparatçıkları olan tarikat ve cemaatlerle dolduruldu. Devlet içerisine yuvalanan tarikat ve cemaatlerin yanı sıra Fethullahçılarla giriştiği iktidar savaşında elde ettiği Pirus zaferiyle milliyetçi kadrolarla koalisyon yapan AKP, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren faşist cuntanın hayalini kurduğu devlet modelini gerçekleştirmiş oldu. Dipnot: Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer, kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder. Milattan önce 280 ve milattan önce 279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum kralı Pirus Roma'ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaş kazanmak için her şeyini feda eder. Sonunda Pirus savaşı kazanır, ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır ama yanında koskoca ordudan kalan 3-5 sefilden fazlası değildir. Pirus'un bu zaferin ardından Tanrım bir daha böyle bir zafer verme dediği söylenir. Pirus zaferi aslında yenilmeye mahkum galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir. Uzun yıllara yayılan iktidar dönemi sonunda AKP ülkeyi kurumsal düzeyde istediği kıvamı getirmekte hayli mesafe kaydetse de söylediğimiz üzere siyaseten zayıfladığı, meşruiyetinde yara aldığı bir dönemi yaşıyor. Peker'e bu kez ifşa ve itiraflarıyla sahne aldırtan da AKP'nin devlet içindeki siyasi gericilik ve milliyetçiliği birleştiren bir tutkal işleviyle iktidarda kalabilmesi, halktan aldığı rızayla değil, devletin zor aygıtıyla ayakta durabiliyor olması gerçeğidir. İktidarına ortak ettikleriyle beraber AKP'nin içine düştüğü sistem krizi nedeniyle konuşmaya başlayan, bir tripoda bir kamera yenileceksiniz diyerek nihai hedefini AKP'yi iktidardan indirmek olduğunu da örtülü olarak dile getirmekten geri durmayan Peker'in söylediklerinin ne kadarını gerçekleştirebileceğini de hep birlikte göreceğiz. Ancak başarsa da başaramasa da kendi kaybederken ona kaybettirenlere de kaybettirmek isteyen bir muhalif olarak sahnede olduğu aşikar. Yakın geçmişte AKP'nin resmi mafyası iken şimdi muhalif olan Peker'de vücut bulan yeraltı dünyasının siyasal esneme kabiliyeti ve pragmatizminin bir gelecek vizyonu barındırdığı da ortada. Dolayısıyla tüm bu hengame içinde tek başına bir görüntü veren Peker, gerçekten yalnız mı ya da çatışmaya girdiklerinin planları tutmazsa yeni gelenler nezdinde kendine bir yer açmaya mı çalışıyor, anlayacağız. Peker'in ifşalarına neden olan, dediği gibi, ailesinin maruz bırakıldığı muameleden ibaret değil elbette. Saray rejiminin resmi mafyası olarak sahnedeyken, iktidarı elinde tutan güç odaklarından biriyle arası bozulan bir organize suç örgütü liderinin öfke kuşanarak intikam almaya çalışması ise hiç değil. Nedenleri konusunda çok farklı değerlendirmeler yapmanın mümkün olduğu bu süreç hakkında taraflardan birisi anlatmadığı müddetçe gerçeği hiçbirimiz bilemeyeceğiz. Ancak tam anlamıyla içeriğine vakıf olmasak da konunun devlet, sermaye, siyaset üçgeninde hatırı sayılır bir yeri olan Peker'in oyun dışı bırakılmasıyla ilgili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca Peker'in dışında bırakıldığı o oyun, faşizmin saray rejimi adı altında ülkenin tüm kurumlarını işgal ederek kurduğu suç düzenini devam ettirme kararlılığından başka bir şey değil.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.